Ayrım 10.
İsterse yarı aç yaşayacak bir gümrük kolcusu yahut da muazzam bir servete sahip eski bir vezir olsun. Mütekaid, işsiz erkek evindeki kadınların nazarında ehemmiyetinden hiç değilse bir kısmını mutlaka kaybediyordu. Hüzünlü düşünceler Mehmet Şahabettin Paşa'yı kendisi fark etmeden hafif bir şekerlemeye sevk etmiş olacaklar ki Tayfur Ağa'nın yavaşça içeri girip yaklaştığını duyamadı ve zencinin hafifçe öksürmesi icap etti. Paşa bunun üzerine kendine gelip başını kaldırarak ne var diye sordu. Efendimiz Şefik Beyefendi zatı devletinizle görüşmek istiyorlar. Uyku sersemliği içinde Şahabettin Paşa bu Şefik Beyefendinin kim olduğunu yekten çıkaramadı. Büyük rical arasında Şefik Bey isimli kimse yoktu. Rüsumat emanetinde bu isimde ve balalıkta rütbe müptezelliği içinde artık bir şey ifade etmezken ancak ula evveli rütbeli ve galiba bir kalem müdürü olan pek zarif ve sevimli bir zat vardı ki ara sıra ziyaretine gelirdi. Fakat o pek nazik ve ziyadesiyle sevimli adamın gelişinden Tayfur'un bu derecede heyecanlanmış olmasını garip buldu. Ve Şefik Beyefendi'nin böyle apansız ziyaretini haber verdiği halde telaşının paylaşılmamasından mütehayir, onun yalıyı nelerden kurtarmış olduğunun bu derecede unutulmasından gayri ihtiyari biraz sinirli, Tayfur ısrar etti. Efendim, cemiyetten Şefik Beyefendi. Paşa birdenbire hatırladı ve ürperdi. Cemiyet namına bir nezarete, hatta sadarete davet gibi bir düşünce, bilhassa Tanin gazetesinde Kamil Paşa ile bazı arkadaşlarına karşı artık açık bir memnuniyetsizlik başlamış bulunduğuna göre hatıra pekala gelebilirdi. Fakat o bu tatlı ihtimali değil, en kötü cihetleri düşündü. Tehditkar bir lisanla fedakarlığa davet en hafifi olmak üzere felaketler devresi gelip çatmış mı bulunuyordu? Taşralarda tahsilatın tamamen durmuş olduğunu ve hükümetin müthiş bir mali aciz içinde çırpındığını gazeteler yazdığına ve Sarasker Rıza ve Bahriye Nazırı Hasan Rami Paşalardan alınmış paraların çoktan suyunu çekmiş bulunması icap ettiğine göre Şefik Bey'in bir hükümete davet ziyaretinden veya sadece bir hatır alma ziyaretinden ziyade böyle bir maksat ve vazife ile gelmiş bulunması akla çok daha yakındı. Himayeye muhtaç bir çocuğun nazik bir durumda kalır kalmaz anne diye bağırmasına benzeyen bir sevki tabi içinde küçük hanım nerede hemen kızımı çağırın diyecek oldu. Fakat bu sözler boğazında kaldı. Kızı henüz yalıya dönmemişti. Eğer bir felaket gelip çatmışsa bunu tek başına karşılaması gerekiyordu. Ve başına gelen, başı üzerine kanatlarını geren felaket her neyse bunu bir an evvel bilmek sabırsızlığı içinde uzun uzun giyinip hazırlanmak için kendinde sabır bulmadı. Belki Şefik Bey'i bekletmeye de cesaret edemeyerek başında takkesi, sırtında beyaz ipek gecelik entarisini tamamen örtmeyen yazlık kürkü ve ayaklarında yün terlikleriyle oturduğu yazı odasından çıktı, selamlık kısmında misafirin alınmış bulunduğu salona, arkasında el pençe divan yürüyen Tayfur'la beraber vardı. Tayfur tarafından açılmış kapıdan geçip bu salona girdiği zaman paşa, Şefik Bey'in pek tazimkar bir tehalükle ayağa kalkıp kendisine doğru seyirtişiyle karşılaştı. Bunun üzerine de korkusunun birdenbire azaldığını hissetti. Hayır, kendisinin tevkif ve hapsedilmesinin mukarrer bulunduğunu ve eğer bundan kurtulmak istiyorsa büyük bir mali fedakarlıktan çekilmemesi icap ettiğini bildirmeye gelmiş bir adam böyle, bu şekilde istikbaline koşmaz ve uzattığı eli adeta bir nimet şeklinde yakalayıp bu eli öpmek istemezdi. Evet, bir tehlike görünmüyordu ve buna kanaat getirdiği anda ne kadar manasızca korkmuş olduğunu düşündü. Felakete ilk hamlede uğrayanlardan sonra eski devirde kirlenmiş kimselerden hangisine dokunulmuştu? Hatta meşrutiyeti müteakip zaptiye nezaretine getirilince jurnalciliği Şeyhülislam'ın damadı operatör Cemil Paşa başta gelmek üzere birçoklarınca haykırılmış bulunan eski Beyoğlu mutasarrıfı Hamdi Bey, yalı komşuları olup meşrutiyetten sonra posta sansürünü padişah lehine idame etmek gayretiyle itham edilerek azledilen posta ve telgraf nazırı Hasan Hasip Efendi ve marif nazırı iken bir takım din kitaplarını jurnalleyip hamam külhanlarında yaktırmış olduğu asla unutulmayan Celal Paşa da evlerinde rahatça oturmuyorlar mıydı? Ve Mehmet Şahabettin Paşa yanlış mülahazalarının suçunu nefsine mal etmeyip misafire yükleyerek kendisini durup dururken böyle endişelere salan bu adama karşı içinde adeta kine benzeyen bir hiddet duydu. ve ağır ağır bir koltuğa geçip otururken ona da karşısında yer gösterip o oturmadan evvel oturarak vakur bir sesle ilk karşılaştıkları gündeki sesine nispetle çok emin ve vakur bir sesle ''Kıyafetimi mazur görün, sizi bekletmek istemedim de'' dedi. Şefik Bey yavaş bir sesle cevap verdi. ''Estağfurullah Paşa Hazretleri, bu hususta da özür dilemek kulunuza düşer. Çünkü zatı devletinizi evvelce bir istizanda bulunmadan rahatsız ettim.'' Bunları söyledikten sonra daha fazla söz bulmaktan ve bu sözleri bulsa bile söylemekten adeta aciz, sükut etti. Mehmet Şahabettin Paşa ellerinin hafifçe titrediğini de fark etmişti. O zaman bu ziyaretin hikmeti nazarında aşikar bir mahiyet kazandı. Bu adam kızına belli ki aşık olmuştu ve herhalde kendisinden onu istemeye gelmişti. Öyle gazaplanmadı. Eski zaman paşaları arasında kızlarını terbiye ettikleri pek fakir gençlere verenler pek çok değil miydi? Kendisini yetiştiren ilk karısının babası Vecihi Paşa idi. Hatta paşalar kızlarını kölelerine vermezler miydi? Koca Sultan Mahmut kendi kızlarından ikisini hem de vezirlerinden Hüsrev Paşa'nın kölelerine vermemiş miydi? Bir diğer damadı, sadarete kadar yükselen Mehmet Ali Paşa da çarşıda bir dükkan çırağı iken görüp beğenerek yanına aldığı ve yetiştirdiği bir köylü çocuğu değil miydi? Şu kadar ki bu kölelere, bu fakir çocuklara evlatlarını verenler onları terbiye edip yetiştirdikten sonra her hallerini bile bile verirlerdi. Halbuki bu, Rumeli'nden bir isyan dalgasıyla İstanbul'a düşmüş, aslı esası meçhul sabit. Şefik Bey artık ağzını açamıyordu ve paşa hiçbir şey sormaksızın bir müddet beklemeyi tercih etti. Fakat Şefik Bey'in sükutu o derecede uzadı ki, Mehmet Şahabettin Paşa söz söylememekte inat ederse, karşısındaki adamın put gibi belki daha bir saat böyle kalabileceğini düşünerek bu hale katlanamayacağını hissetti. ''Beyefendi, sık sık teşrifinizden memnun olacağımı ilk ziyaretinizde söylemiştim. Fakat aylardan beri gelmediğiniz için bu ziyaretle o rica arasında bir münasebet göremiyor, bugünkü ziyaretinizin herhangi bir meseleyle alakası bulunduğuna hükmediyorum. Şu halde buyurun, sizi dinliyorum.'' dedi. O zaman bu sükutu daha fazla sürdürmek imkansızlığından müteessir, geldiğinden bu teşebbüse girişmek kararından pişman, yüzünde ter damlaları belire belire Şefik Bey ziyaretinin sebebini anlattı. Kerime Hanımefendi'nin Servet-i Fünun gazetesi idarehanesine Paşa Hazretlerinin bu gazeteye yazdıkları cevabı tevdi etmek üzere gelip kendisiyle görüştüğü günden beri kendisine aşık olmuş bulunuyordu. Bu hayatının ilk ve bir ikincisinin takip etmesine imkan bulunmayan kat'i ve büyük, yegane ve ebedi aşkıydı. Eğer Paşa Hazretleri kendisini istemeye cüret ettiği bu büyük şeref ve saadete layık görmezse her şeyden vazgeçerek Rumeli'ye dönecek, üç vilayetten birinde askeri bir vazife alarak mütevazı bir hayat sürecekti. Ve bunu yapmakla ne imkanları çiğnemiş, istikbalini kendi eliyle nasıl mahvetmiş olacağını anlatmak üzere de şunları haber verdi. İttihat ve Terakki kendisinin askerlikten istifa ederek başlamak üzere bulunan intihabatta mebus çıkmasını, her imkana açık bir siyasi hayata girmesindeki ısrarını son haddine vardırmıştı. Bununla beraber Paşa Hazretlerinin istirhamını kabul buyurup buyurmayacaklarını bilmediği için cemiyetin bu teklifine hala kat'i bir cevap vermiş değildi ve işte ne cevap vermesi icap ettiğini tayin etmek üzere de tasdiye etmiş bulunuyordu. Burada kimsesi bir büyüğü bulunmadığı için de bizzat kendisi rahatsız etmek mecburiyetinde kalmıştı. Paşa onu hiç sözünü kesmeden, yüzünde cesaretlendirmemekle beraber ümitlerini de kırmayan bir ifadeyle dinledi. Son sözlerde, yani belki parlak olacak bir siyasi hayatı bırakıp mütevazı bir askeri vazifeyle Rumeli'ye dönmek sözünde bir nevi tehdit. ''Kızını bana vermezsen seni cemiyetin yeniden başlayacak tehditlerine maruz bırakarak giderim.'' gibi bir tehdit de sezdi ve gayet ciddi bir eda ile kelimeleri ağır ağır telaffuz ederek cevap verdi. Lakin bu cevap veriş daha ziyade şimdilik bir cevap veremeyeceğini istifade etmek olmuştu. Çünkü Mehmet Şahabettin Paşa bir genç adam için bir genç kızı bir yuva kurmak üzere Allah'ın emriyle istemenin en meşru bir hak ve pek mübarek bir arzu teşkil ettiğini, fakat şimdi bu hususta kat'i ve müsbet hiçbir şey söyleyemeyeceğini, bu hususta iş asıl kendisine taalluk eden kimsenin, yani kızının reyine müracaat etmek icap ettiği, o esas itibarıyla kabul ettiği takdirde de meselenin başka cephelerden yine düşünülmesi gerektiği tarzında mukabelede bulundu. ve kendisinden bazı malumat almak icap ederse yahut da herhangi bir haber vermek için Kahyası Hilmi Efendi'yi Merkezi Umumi'ye yollayacağını ilave etti. Şefik Bey yollanacak adam hele sabahleyin gönderilirse kendisini mutlaka orada bulacağını, çünkü geceleri de Merkezi Umumi binasında kalmakta olduğunu bildirdi ve Mehmet Şahabettin Paşa zihninde oradaki bekar odası ile iç güveyi girince bu yalıda ve bir hafta sonra taşınılacak olan konakta yatıp oturacağı odaları, daireleri zihninde kıyasladı. Bu derin, bu ebedi aşkta menfaat düşüncelerinin herhalde büyük bir yer işgal etmekte oldukları kanaati içinde daha kökleşti. Bundan sonra da artık başka bir şey konuşulmaksızın mülakat son buldu. Zaten Şefik Bey'in hava ile sudan ve politikadan bahsetmeye mecali kalmamıştı. Şefik gider gitmez Mehmet Şahabettin Paşa kızını tekrar sordurdu ve onun da karısının da hala dönmemiş olduklarını öğrenince sinirlenerek kendilerini gittikçe artan bir sabırsızlık içinde beklemeye koyuldu. Nihayet 1,5 saat sonra ve üzerinde çarşafı, başında peçesiyle Nimet içeri girdi. ''Beni emretmişsiniz paşa baba. Dolaşmadığımız dükkan kalmadı. Bu kadar geciktiğim halde adam akıllı bir şey de alamadım. Dükkancılar, artık eski çeşitleri getirmiyoruz. Kim alacak? Para nerede? Eski müşterilerimiz bir siz kaldınız.'' diyorlar. ''Hem öyle bir eda ile değiş ki, siz de bakalım daha ne kadar zaman alabileceksiniz.'' der gibi. Şomağızlı herifler. Nimet bu son sözü söyledikten sonra hafifçe güldü. Fakat paşanın söyleyeceği söz herhalde mühimdi ki kızının açtığı bu yeni mevzuya girmeden ''Sana mühim bir haberim var.'' dedi. ''Biraz hayrete düşeceksin. Fakat devrin değiştiğini takdir edip fazla şaşmamalısın.'' Paşa bu sözleri söyledikten sonra susmuştu. Nimet telaş etmedi. Kötü bir şey olsa babası bu derecede sakin konuşmazdı. ''Ne var paşa baba? Kızınızı meraklara düşürmeden söylesenize.'' ''Hani binbaşı Şefik Bey yok mu?'' ''Evet var. Şefik'i hatırlatmak ihtiyacı, hani yok mu?'' sözleriyle bu anlatış şekli Nimet'e haksız bir hareket göründü. ''O Şefik Bey olmasaydı muhakkak ki siz, hatta kuvvetle muhtemel ki ben bu yalıda böyle emrimizde cariye ve uşaklarla şimdi yaşamıyorduk.'' diye düşündü ve tabii bu düşüncesine açığa vurmaksızın bekledi. ''İşte o Şefik Bey geldi ve benden...'' Ağır ağır kızına bu vaziyette her müşfik babanın yapacağı gibi hafif bir tebessümle bakarak konuşmuştu. Ve Nimet benden sözüyle her şeyi anlamış olduğu için artık merak etmeksizin pencereden dışarıya baktı. Emirgan cihetinden beyaz bir sefaret yatı aşağı doğru süzülür gibi iniyordu. Bayrağının hangi devlet bayrağı olduğunu Nimet kestiremedi. ''Hani merak ediyordun, şimdi dinlemiyorsun bile.'' Meşrutiyetten evvel kendisini hiç değilse zahiren mahcup etmesi gereken bu mevzuya Nimet pek tabii ve rahat bir eda ile girdi. ''Anladım efendim de ondan merak göstermedim.'' ''Ne anladın mesela?'' Paşa ufalmış, sararmış, çarpılmış olan son 2-3 dişini göstererek gülüyordu. ''Hürriyet devri kızı, ne anladın mesela?'' ''Şefik beyefendi Kerim'inize bir teveccüh gösterip damatlığınıza talip olmuş bulunacaklar.'' ''Evet öyle.'' ''Peki şu halde kendisine nasıl bir mukabelede bulunduğunuzu sorabilir miyim?'' ''Hemen cevap veremem, düşünmeliyim. Her şeyden evvel de kızımın reyini almalıyım.'' dedim. Nimet Hanım dedi ki, ''Pek iyi söylemişsiniz paşa baba. Fakat şimdi baş başa konuştuğumuza göre lütfedip bana bu husustaki kararınızı bildirir misiniz?'' Paşa cevap vermeden önce epey düşündü. Sonra dedi ki, ''Karar kelimesi yerinde değil. Çünkü kararı ben veremem. Varacak olan sensin. Artık istibdat da malum kalktı. Reyim şudur ki talibinle aranda aile vaziyeti bakımından bir uçurum var. Her şeyden önce bu uçurumun dolup dolamayacağını düşünmek lazım.'' Uçurum. Nimet şu anda pek de bu fikir ve kanaatte değildi. Babası bir vezir olmakla beraber Defteri Hakani idaresinde küçük bir katibin oğlu, annesine gelince azat kağıdını kendisine dünyaya getirdikten sonra almış bir cariye değiller miydi? Kaldı ki Osmanlı İmparatorluğu'nda kat'i hudutlarla ayrılmış bir asalet alemi mevcut değildi. Kendi kendine vücut bulmaya çalışan bir zümrenin elde etmiş bulunduğu imtiyazları da 10 Temmuz inkılabı ortadan kaldıracağı benziyordu. Nimet bunları düşünürken biraz dalmış olacaktı. Babasının sesiyle birdenbire silkindi. ''Bir şey söylemedin, konuşulmaya bile değmez bir şey mi buldun? Tereddütsüz ve kat'i bir şekilde reddedilmesi fikrinde misin?'' Nimet'in gözlerinden az kaldı yaş boşanacaktı. Babası demin istifafı taklit eden bir eda ile hani bir Şefik Bey vardı demiş olmakla beraber ufukta beliren bir hami damada dört elle sarılmak istediği de bu soruşundaki meraklı Eda'dan ne kadar belliydi. Zavallı eski mağrur vezir red ihtimalinden ne kadar korkmuştu. Hayır, red değil paşa baba. Fakat Rumeli'nden çıka gelmiş bir binbaşıya Mehmet Şahabettin Paşa Hazretlerinin konağı ile yalısında kayıt ve şart koşmaksızın birer daire tahsis edilmesinde de pek isabet göremiyorum. Kayıttan şarttan bahsediyorsun. Bu kayıtlarımız şartlarımız neler olabilir Nimet? Bunu bir dakika düşünelim. Mesela evvela kendi vaziyeti daha emin ve daha şerefli olmalıdır. Büründüğü esrar çözülmeyen bir cemiyetin karanlıkça bir odasından gelen nüfuzu memleket üzerine yayılmış bulunuyor ama ben halk karşısında ismiyle ve sebepleriyle bilinen bir nüfuz isterim. Yarın bu gizli nüfuzun son bularak Sedat Bey gibi onun da 5. orduya yollanması ihtimali mevcut bulunmamalıdır. Yani kendisi mebus intihabatında mebus seçilmeli ve meclise girmelidir. Öyleyse bu husustaki endişeni teskin edebilirsin. Daha evvel söylemeliydim ama işte aklımdan çıkıverdi. İhtiyarlık bu. Şefik Bey askerlikten istifa edip mebus seçilmesinin ısrarla teklif edildiğini, eğer biz muvafık bir cevap verirsek bunun 5-10 günlük bir meseleden ibaret bulunduğunu kati bir eda ile söylüyor. Bu halde de başka bir şartım olacaktır. Mehmet Şahabettin Paşa'nın yüzünde hafif bir endişenin izleri belirdi ve zaten buruşuk yüzü daha çok buruştu. Bu ikinci şart pek manasız ve imkansız bir şey olmasa diye düşündü. İkinci şartım sizi teşekkül edecek olan ayan heyetini aldırması, yeni devir karşısında şüpheli bir adam vaziyetinden çıkarmasıdır. Mehmet Şahabettin Paşa'nın çökük yanakları en aziz arzusu keşfedilince ümit ve sevinçle kızaran bir çocuğun yanakları gibi pembe pembe oldu. Fakat evladının saadetinden gayri bir dileği bulunmayan bir baba edası kadar dünya nimetlerini tamamen hor ve boş gören bir hakim edasıyla ''Adam sende, bu olursa da olur, olmazsa da olur'' manasına gelen bir jest yaptı. 23. Konağa bir hafta geçince taşınılmış ve 2-3 gün daha geçirildikten, yani Şefik'in ziyareti 10 günlük bir zaman ardında kaldıktan sonra kendisinin daveti münasip görülmüştü. Ve bu arada geçen zaman esnasında el altından bazı tahkikler yapılmış, alınan malumat da nispeten müsbet çıkmıştı. Şefik Edirne şehrindeki sayısız camilerden birinin çok iffetli ve dindar tanınan imamının oğluydu. Bu fakir adam bütün fakirliğine rağmen oğlunun başına sarık sarmaya kalkmamış, onun zabit olmak arzusuna karşı koymayarak bu hususta birçok fedakarlıklara katlanmıştı. Geçen yıl başında yani inkılap hareketleri meydana çıkmadan arkasında biri galiba sakat olan iki geçkince kızla bir dul zevce bırakarak ölmüştü. Bu iki kızı ile dul karısı yani Şefik'in kız kardeşleriyle annesi Edirne'nin bir kenar mahallesindeki pek eski evlerinde ölüden kalan pek hakir bir aileye ilaveten Şefik'in yolladığı bir para ile fakirane lakin kimseye muhtaç olmayarak yaşıyorlardı. Şefik'in şahsına gelince onu bütün bilenler çok ciddi, okumaya gayetle düşkün ancak ilerlemek, muvaffak olmak ihtirasıyla yaşar bir adam olarak tasvir etmişlerdi. Hususi hayatına gelince hiçbir gönül macerası duyulmuş değildi. O kadar ki hürriyet kahramanlığının bütün şan ve şöhreti manastırdakilere bırakılmamak için oradan meydana çıkan Kolaası Ahmet Niyazi Efendi veya Niyazi Bey'e karşı Selanik'ten yükseltilen Binbaşı Enver Bey hakkında söylenen söz bunun hakkında da tekrar ediliyor. Yani her ikisinin aşk denen şeyi tatmamış bulundukları ve nefislerini izdivaca bakir olarak sakladıkları temin olunuyordu. Şefik kendisine bildirilen günde konağa geldi. Ve bu konak bir eski vezirden alınan yalı gibi eski bir yapı olmayıp doğrudan doğruya paşa tarafından bir İtalyan mimarına kargir olarak yaptırılmış, tamamıyla garp usulünde bir bina olduğu için Şefik üzerinde daha da büyük bir tesir yaptı. Eski Türk mimarisinin Boğaziçi'nin mavi sularıyla yeşil koruları arasında ve onların ahenklerine uygun bir tarzda yükselttiği mütemadi tamirlere rağmen adeta tarihi hüviyeti aşikar kalan açık pembe boyalı ahşap yalıyı Nişantaşı'ndaki bu konağa İtalya'nın mutlaka saray adıyla adlandırılan konaklarının biraz kalp bir taklidinden ibaret olan bu yalıya tercih edecek kadar Şefik'in zevki incelmiş, görgülü değildi. Ve bütün bu ihtişam ve debdebeyi ele geçirmeden kaybetmek ihtimalinin azabı da sevdalı erkeği adeta dehşete varan bir endişe halinde sıkıp ezdi. Haremle selamlık arasında geçit hizmeti gören büyük bir salona alındıktan sonra kendisine Paşa Efendi'nin şiddetlice bir nezleden dolayı yatak odasından ayrılamayacağı, bu sebeple de küçük hanımefendi tarafından kabul edileceği haber verildi. Ve gelen kahveyi yarılayıp fincanı henüz iade etmiş bulunduğu sırada dipteki kapı açılarak Nimet içeri girdi. Sırtında etekleri sırmalı, krem renginde bir maşlah ve başında beyaz bir örtü vardı. Ahenkli ve pek tabii şekilde mağrur yürüyüşüyle ilerledi ve ayağa kalkıp askerce selam veren Şefik'e nazik bir temenna ile bu selamı iade ettikten sonra bir sandalyeye oturdu ve erkeğe eski yerini göstererek ''Rica ederim, rahatsız olmayınız beyefendi'' dedi. İkisi de bir dakika hiçbir şey söylemediler. Sonra bu sükutu Şefik bozdu. Birdenbire içine düştüğü ümitsizliğin getirdiği bir nevi huzur içinde en tabii bir eda ile konuştu. Öyle sanıyorum ki ricamın büyük bir cüret olduğunu, ancak redle karşılanmaya layık bulunduğunu söylemek için beni çağırdınız. Fakat böyle olsa da size minnettarım. Çünkü bir kere daha sizi görmek imkanını bulmuş bulunuyorum. Nimet hiç de fena başlamadı. Meclis kürsüsünde, iktidar mevkiinde güzel konuşacak diye düşündü. Kendisini saran bu aşk kalbini hiç mi ısıtmıyor? Henüz hiçbir kadını sarmamış denen bu genç ve üst kısımları kabarık kollar arasına düşmek arzusunu varlığının derinliklerinde hiç mi duymuyordu? Herhalde hiç gevşememek, hiç zaaf hissettirmemek kararındaydı. Ve en sakin sesiyle pek maddi şeyler müzakere edileceğini peşin bildiren bir sesle mukabele etti. Konuşulması icap eden mühim bir şey var. Babam dün akşamdan beri biraz rahatsız olduğu için sizi maalesef kabul edemedi. Fakat görüşmeyi başka bir güne bırakmayı, şimdi itizar edip başka bir gün tayin etmeyi de lüzumsuz gördük. Onun söyleyeceklerini ben söyleyeceğim. Bundan evvel de davetimizi kabul edip teşrif ettiğiniz için teşekkür etmeliyim. Şefik hiçbir şey söylemeyerek dinledi ve yeni söylenecek sözlerin vaziyeti biraz ışıklandırmasını bekledi.